aşka yar seçer diye. Geçmedi mi boynum bıktım, başka yar seçer diye. Melekşe lale aldı beni, güzel huyum yoktu bedeli. Sana gönül verdim vereli, sayarım sordum aman. Melekşe lale aldı beni, güzel huyum yoktu bedeli. Sana gönül verdim vereli, sararım sordum ama. Geçer diye geçti ömrüm eninle, benden vazgeçer diye. Menekşe lale adı beni, güzel huyun yoktu bedeli. Sana gönül verdim vereli, sararıp sordum ama. Menekşe lale adı beni, güzel huyun yoktu bedeli. Sana gönül verdim vereli, sararım sordum ama.
Yeni günün içindeyiz artık. Saatler gece yarısında 10 dakika geçiyor ve gecenin içindenin stüdyo konuklarını stüdyomuza aldık sevgili dinleyiciler. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Halil İbrahim Yüksel, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi, solist, aynı zamanda tambur sanatçısı.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun.
Mehmet Yalgın, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Bakım Bölümü öğretim görevlisi. Klasik kemençe sanatçısı aynı zamanda, diğer adıyla tırnak kemençe. Evet. Değil mi?
Evet.
Hoş geldiniz. Kaşif Demiröz, Ege Üniversitesi'nin yine Türk Müziği Konservatuarı'nda temel bilimler öğretim görevlisi. O da Nihi ile şu anda stüdyomuzda, Nihi sanatçısı. Evet. Öncelikle Halil İbrahim Bey'e dönüyorum. Halil İbrahim Yüksel.
Buyurun.
Tamburla tanışmanız, evet, ne zaman oldu? Yani çocuk yılı okula girmeden önce de tambur çalmayı istiyor muydunuz?
Hayır.
Hayal var mıydı, yoksa okuldan sonra mı?
Okulla beraber başladı diyebiliriz. Onun öncesinde tabii müzikle alakadardım, ilgileniyordum. Daha doğrusu içindeydim. Lakin Muzablı Tambur'la ilk tanışmam okul yıllarında, yani 90'lı yıllardan itibaren başladı. Halihazırda devam etmekte. Mesaimizi sürdürüyoruz.
Tamburun çok enteresan bir sesi var değil,
evet,
mi? Yani diğer enstrümanlara benzerlik göstermeyen, çok, evet, benzediği enstrümanlar var mı? Böyle yakındaş olduğu tamburlar.
Yani belki biraz lauta olabilir. Lautası.
Onu da çok iyi bilmiyoruz,
evet,
zaten.
Ama onun haricinde çok yakın dediğimiz, yani o tını benzerliği hiçbir sazla yok diyebilirim.
Lauta da çok eski bir çalgıdır değil mi?
Yani tabii ki tambur kadar olmasa da, çünkü ağırlıklı olarak da Rumlar, özellikle Yunanistan'da, hı hı, çok daha rağbet görmüş. Hı hı. 19. yüzyılda beraber belki de bizim müzemize tekrar girmiş diyelim. Tambur Cemil Bey ile beraber, hı hı, lavta. Ama onun haricinde ağırlıklı olarak Yunanistan'da, ki hala çok aktif bir şekilde kullanılıyor.
Tambur daha eski dediniz.
Tabii tamburun çok daha eski.
Tarihçesiyle ilgili, hı-hı, bizi biraz bilgilendirir misiniz?
Yani tamburun ilk Sümerler'de Pantur adıyla olduğuna dair elimizde belgeler var.
Sümerler.
Evet, milattan önce 5000 neredeyse.
Evet. Yani 4. bin yıl, 6 bin yıl önce falan.
Evet, evet. Pantur adıyla ilk olarak adlandırılmış. Tabii yüzyıllar içerisinde gelişim gösteriyor. Ama şunu da söyleyebiliriz. Bugünkü şekline en yakın hali ve yanaklı tambur olarak 17. yüzyıl diye hatırlıyorum. Yani yanlış bilgi olmasın ama 17. yüzyıldan itibaren bugünkü şekline çok yakın. Sadece perdelerde farklılık var. Daha önceki dönemlerde 17'li sisteme göre dediğimiz Türk müziğinde farklı ses sistemleri mevcut. 17'li sisteme göre perde bağları var imiş. Ama 17. yüzyıldan sonra ise 18-19. yüzyılda bugünküne çok yakın halini görmekteyiz.
Evet, şöyle baktığımız zaman karşıdan klavyesini, yani sapını, bir bağlama sapı gibi de...
biraz daha uzun.
Daha evet. uzun, evet. ince ve uzun. Benzerlik gösteriyor.
Zaten özellikle bağlama dediğimiz tambur, bağlama, bu sazların hepsinin atasazı kopuz. Kopuzdan türemişler.
Orta Asya'da
tabii,
hala
tabii, kullanılan. Evet, evet. Tabii Türk müziğinin piyanosu aynı zamanda tambur.
Hep merak ederim yani. Orta Asya'da bu hala günümüzde de kullanılan kopuzun bizde neden kullanılmadı?
Şöyle
tarihimize var ama artık yok.
Yani şöyle, kopuz da aslında genel bir isim gibi de kullanılmış. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz saz dediğimiz zaman hemen hepimizin aklına genelde bağlama gelir.
Halbuki saz bütün
evet, saz enstrümanların hepsinin adıdır. Hı-hı. Kopuz da hem öyle kullanılmış, yani bütün enstrümanların adı gibi, işte Kırgız kopuzu, Özbek Hı-hı. kopuzu, farklı kopuzlar da var. Ama bunun yanında genel bir isim olarak da kullanılmış. Bugün bazı topluluklarda Türkiye'de hala yalnız ve hala demeyelim de tekrar kullanmaya başlandı.
Kullanmaya başlandı. Evet, evet. Evet, tabii bizde bağlama birazcık daha onun geliştirilmişi gibi de düşünülmekte. Yani,
evet, evet, yani tabii, evet.
Biz artık onu daha geliştirmiş.
Tabii çok daha farklı şekilleriyle işte.
Bağlamada sazı. Bile farklılıklar var değil
tabii.
mi yani?
İşte curadan çok... tutun da divan sazına kadar arada birçok farklı evet. enstrümanla gelişiyor.
Şimdi tamburdan sonra biraz bu klasik kemençeye geçelim. Şimdi klasik kemençe deyince aslında aklımıza hemen Karadeniz'de çalınan kemençe geliyor ama değil. Yani klasik kemençe o değil. Onun adı ne? Kemençe.
Ayrımı yapmak için klasik adı verilmiş başına. Aslında
diğeri sade kemençe.
Adlandırmamak gerekiyor. Yani tırnak kemençe ya da kemençe olarak da.
Sizin enstrümanınızın en önemli özelliği nedir?
Tırnakla çalınması, tırnakla icra edilmesi. Yani birçok çalgı tellerin işte üzerine basılarak çalınır. Ama kemençe yandan tırnak teması ile.
Evet.
Ses çıkartır.
Telin hemen yanından evet, şöyle küçük tırnak bir tırnak temasıyla sürterek yani tırnağı.
İttirerek. Temas ederek.
Çalınan gerçekten çok. Onun tarihçesiyle ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Ne zamandır var?
Yani kemençede çok net bir tarih yok açıkçası ama mesela tambur nasıl kopuzdan geliyorsa yaylı çalgılarda ıkılıdan geliyor.
Türk müziğine nasıl girmiş mesela?
Türk Kim müziğine 18. yüzyıl son 19. yüzyıl başlarında giriyor. Kemençe çok evvel bir tarihi yok ama Anadolu'da halk çalgısı olarak da kullanılıyor. Farklı yani tırnak yaylıları ailesi grubunda bu. İşte Hegit var mesela. Bazı bölgelerde çalınan. İşte Kastamonu kemençesi falan var. Bu çalgı işte Anadolu ile birlikte Balkanlara hatta Avrupa'nın bir kısmına kadar yayılıyor. Hatta bir İtalya seyahatimizde Lira Calibrasa olarak adını duyduk. İşte Gudulga, Lira gibi birçok isimleri var.
Değişik isimlerde anılmakta. Ve Kaşif Demiröz ney sanatçısı aynı zamanda. Biraz da neyi tanıyalım. Ney aslında bizim galiba en çok tanıdığımız sazlardan birisi. Hem halk müziğinde çalınmakta hem klasik Türk sanat müziğinde kullanılmakta. Daha sonra işte etnik diyelim, etnik müziklerimizde. Yani birçok müzik türünün kullandığı bir enstrüman olmaya başlandı. Biraz popüler bir artık olmaya başladı dersek doğru olur değil mi? Bu sizi mutlu ediyor mu? Yani?
Şimdi neye gibi üfleyen hiçbir insanı popüler müziğin içinde neyin kullanılması mutlu etmez. Bence. Ama neyden farklı tınıları arayan insanlar için, alternatif tınıları arayan insanlar için.
Mesela caz müziğinde sıklıkla kullanılmakta.
Şimdi Akagündüz Kutbay rahmetli, Aka Hoca ney sazıyla gerçekten çok yakıştırmış. Caz müziğinin içine yerleştirmiş. Hı hı. Ama şimdi artık ney farklı tavırlarla, farklı tınılarla üflenmeye çalışılıyor. Ben bunu abes bulmuyorum ama benim şahsi kanaatimi, benim kendi zevkimi soruyorsanız ben neyi üflemeyi her zaman seviyorum.
Evet. Şimdi üç enstrümanı da biraz tanıdıktan sonra birazcık daha tanıyalım. Onların seslerini duyalım değil mi? Artık evet. Biraz ezgiler yükselmeye başlasın.
Türk müziğinde sözünüzü kestim. Klasik üçlü olarak da adlandırılır. Özellikle tambur, klasik kemençe ve ney.
Yani bu bir trio.
Gibi, evet. Evet.
Ne dinleyeceğiz sizden ilk eser?
İlk olarak Nevzen Salih Dede'nin Pençgah Peşrevi'ni icra etmeye çalışacağız.
Eserin özelliği nedir?
Şöyle söyleyelim. Pençgah makamı günümüzde çok duyulmuş makamlardan değil. Özellikle seçtik zaten. Hani belki onu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Aynı zamanda nevzenlerin özellikle bir takım eserlerinde şunu görüyoruz. Melivehanelerde Melivehaneler için besledikleri peşevlerden bir tanesidir. Bu peşev de yine herkese öyle ki Salih Dede de Bahariye ve Kasımpaşa Melivehanelerinde nevzen başılık yapmış. Muzukay Humayun'dan da kaymakam olarak da o rütbeyle daha doğrusu mezun olmuş ya da ayrılmış.
Evet. Peki dinleyelim öyleyse.
Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyiciler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı hocalarıyla stüdyomuzda gecenin içinden programında birlikteliğimiz devam ediyor. Halil İbrahim Yüksel, Mehmet Yalgın ve Kaşif Demiröz de birlikteyiz. Evet, Mehmet Yalgın aynı zamanda çalgı yapım bölümü öğretim görevlisi. Çalgı yapım bölümü diye yine üniversitelerde bir branş var. Evet. Müzik bölümlerinde değil mi? Bu Batı müziği okul eğitimi veren kuruluşlarda da, konservatuarlarda da çalgı yapım bakımı, çalgı bakım ve yapım dersleri vardır. Biraz açar mısınız, bahseder misiniz? Tabii, bu derste ne yapılır?
Çalgı yapım bölümü. Daha sonra ikinci olarak İzmir'de kuruldu. Ben de İzmir'deki ilk öğrencilerden bir tanesiydim.
Siz de aynı
kurumda işte öğretim görevlisi olma şansına eriştik.
Neden böyle bir branşı seçtiniz? Çalgı bakım öğrencilik yıllarında?
Şöyle bir el işte hani becerisi yeteneği olur. Aileden gelen o şekildeydi.
Var
bende
zaten
de.
Ailede de.
Daha sonra Sanat Mithat Paşa Teknik Lisesi'ni ben bitirdim. Müzikle birlikte el yeteneğini birleştirince çalgı yapım.
Bir de zaten
çıktı.
Ben bir enstrüman mutlaka çalarım demiştir. Değil mi? Yani şimdi yanına da başka bir şey var. Aslında bir bayağı bir avantajlı bir durum. Yani şimdi müzik bölümünde öğrencisiniz. Zaten hani bir enstrümanı çalmazsanız
İlla ki.
Yani sizi dövenler. Diyeceğim. Mutlaka bir enstrümanla ilgilenir. Evet. Hatta belki de siz birkaç enstrümanla. Şimdi çalgı bakım ve yapımcısı olunca insan birçoğu elinden geçer. Kemandı, violonseldi böyle herhalde. Yani, neler yapıyorsunuz? Hangi çalgılar?
Benim yaylı çalgılar. Daha önce mızrap çalgılarla da başlamıştım ama uzmanlık olarak kemençe de olunca yaylı çalgılar.
Kabak kemane falan.
Kabak kemane, klasik kemençe işte şeklinde sınıflandırdım. Rebap yine o da kaybolmuş işte şu anda.
Bu elinizdeki şu an çaldığınız enstrümanı kendiniz
evet,
mi yaptınız?
Evet, benim yapım.
Kaç günde yapıyorsunuz bir kemençeyi?
Bu şey hani gündeki çalışma saatinize çalışma. Göre yani, değişiyor.
Ortalama yani, bir çalışma saati.
Yani bir aylık bir süreç.
Bir ay sürüyor.
Gerekebilir tabii.
Böyle pahalı enstrümanlar bunlar. El yapımı olunca biraz pahalı
yani
oluyor,
aslında pahalı olması gerekiyor ama aslında ülkemizde bu sanat ucuz ne yazık ki.
Yani o kadar.
Yani bugün bir kemandan örnek verelim. Yurt dışında bir keman işte 10 ile 20 bin euro arasındayken yani Türkiye'de böyle rakamları alıcıya yani. Söylediğiniz zaman kimse yanınıza uğramaz.
Peki oradaki çalgı kalitesi de Türkiye'de de var mı? Yapılıyor mu? Yani o kemanlar ki. Türkiye'de de el yapımı kemancılar tarafından yapılabiliyor.
Yapılabiliyor tabii ki.
O zaman orada satmak lazım.
Tabii zaten çoğu yapım sanatçımız o şekilde.
Yapıyorlar.
Evet.
Tabii klasik kemençeyi satmak da pek kolay olmasa gerek. Yani yurt dışında bir önce tanıtmak lazım.
Evet, evet.
Aslında evet, Türk müziği, klasik Türk müziği enstrümanlarını. Şimdi ilk defa yani bu konuda çok söyleşide bulunduk ama bu soru şu anda aklıma geldi. Onu da sorayım size. Türk müziği, klasik Türk müziği enstrümanlarının dünyada başka ülkelerde işte bu bir Türk çalgısıdır deyip de kullanıldığı var mı öyle örnekleri?
Şöyle söyleyeyim. Belki de tahmin etmediğimiz kadar çok var.
Şimdi senfonilerde biliyoruz işte. Davul, evet. Bunlar zil falan zaten mehter.
Mehter'den şeyden, evet. Gelin, alıntılar gibi alıntılar diyebiliriz.
Mozart ve Haydn tarafından evet, keşfedilmiş evet. Ve senfoniye koyulmuş. Orkestraya koyulmuş. Onun dışında ama böyle kendi yerel müziklerin içerisine ya da evrensel diyebileceğimiz müziklerin içerisinde Türk müziği enstrümanları.
Yani şöyle demek lazım. Hani belki kendi müziklerin içerisinde renk olsun diye kullanmış olabilirler ki örnekler var ama özellikle bu enstrümanları öğrenmek isteyen birçok kişi var. Hatta bunun için işte klasik kemençe içinde, tambur içinde kamplar yapılıyor, düzenleniyor. Ne içinde herkese. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Dünyanın her yerinden öğrenciler, meraklı öğrenciler geliyorlar. Orada işte bu usta sazendelerle birlikte ne bileyim kampta dersler alıyorlar. Sonra evet. Tekrar gidiyorlar. Yani bunları zaman söyleyebiliriz.
Tabii etnik müzik yapan gruplar. Dünya müziklerini, dünyanın birçok yerinde işte dolaşmış. Oradaki yerel müzisyenleri, hatta o yerel müzisyenlerin işte birçoğu Amerika'da, Almanya'da eğitim almış. Çok önemli müzisyenleri bir araya getiren bazı gruplar oluyor. Onlar mesela bu yerel enstrümanları kullanırlar. Daha çok ama biz mesela Hint çalgılarını orada görürüz. İşte
sitarda yani, tabla görebilirsiniz belki.
Evet, yani orada aslında bu kadar geçmişi olan bir müziği, Türk müziğinin de bu kadar enstrüman, bu kadar makamsal zenginliği olan enstrümanlarını da görmek istiyoruz.
Yani son zamanlarda bu gerçekten çok sık şekilde başladı diyebiliriz. Birçok senfoni orkestrasına solist olarak katılan Türk müziği sazendeleri var. Onlar belki tek başlarına ya da grup halinde bu tür müziğin örneklerini sergiliyorlar ve orkestra da o şekilde eşlik ediyor. Evet. Ki bunun bir örneğini biz de birlikte yaşamış idik. İki arkadaşım hem Mehmet'le hem Kaş'la beraber. Ya, bunlar gerçekten çoğaldı diyebiliriz.
Biz geçenlerde bir...
Affedersiniz bir şey daha söylemek istiyorum. Biz dışa kapalı değil idik. Belki de dışarısı bize biraz daha kapalıydı diye düşünüyorum. Bu benim sadece şahsi görüşüm. Şimdi o belki de o perdeler de kalktı. Daha böyle müziğin evrenselliği konusundaki kesinlikle, değerler de değişti.
Tabii. İnternetten paylaşımlar aracılığıyla yani, da...
Tabii yani mutlaka sosyal paylaşımın da etkisi vardır ama...
Kitlelere ulaşması bir kere çok çok kolaylaştı.
Ki klasik Türk müziği kesinlikle dünyada... Var olduğundan itibaren yeri hiçbir zaman değişmemiş bir müzik türüdür.
Biz geçenlerde bir konser izledik. Gerçekten yani, olağanüstü bir konser. Yo-Yo Ma. Dünyaca ünlü violonsel sanatçısı. Evet. Şimdi ben aslında o konsere Yo-Yo Ma'nın bir klasik bir eser çalacağı düşüncesiyle gittim. Evet. Ama programla karşılaşınca biraz şaşırdım doğrusu. Fakat... bu anlamda işte çok çok önemli bir Silk Road grubun adı. Böyle bir topluluk, olağanüstü etnik işte müzikler, etnik enstrümanların bir araya getirildiği. Yani gerçekten büyü gibiydi konser baştan sona. Yo-Yo Ma'yı alkışladık yani pek öne çıkmadı.
Festivalin kapanış konseri.
Yo-Yo Ma kimliği yani dünyanın en büyük çelisti. Hiçbir şekilde öne çıkmadan o topluluğu öne çıkarttı. Evet. O müziği öne çıkarttı. Dünyanın birçok yerinde işte o etnik müzikleri bir araya öyle bir harmanlayıp dünyaya sunmak gerçekten olağanüstü bir şey. Bunların içerisinde biz mesela bize ait bir ezginin de olmasını hani beklerdik, isterdik. Evet. Acaba bir yerde eksik mi kalıyoruz biz kendi müziğimizi evrensel noktaya ulaştırmada?
Bu konuda şöyle söyleyeyim. Ben iki sene önce bir barok topluluğuyla birlikte Fransa'da bir dizi konsere gittim ben. Ve işte Halil Bey'in söylediği gibi orada mesela bir İranlı bir perküsyon çalan bir arkadaş vardı. Türkiye'den de ben gitmiştim ve biz bayağı senfoni çaldık. Ve hani yakışabileceğini düşündükleri için Ney Sazı'nı çağırmışlardı. Ve onlar artık yavaş yavaş bu müziğin içine farklı renkteki enstrümanları katmayı hedefliyorlar. Ve tabii bizim orada ulaştığımız kitle tamamen Fransa seyirciydi. Ama mesela Türkiye'de böyle bir konseri yapmaya kalktığınız zaman maliyet çok tabii yükseldiği için karşılayabilecek bir sponsor yok.
Destek sıkıntısı var yani.
Aynen.
Yani böyle evrensel işte çalışmalar, dünya müzisyenleriyle bir araya gelme, başka işte topluluklardan müzisyenleri bir araya getiren bir topluluk kurma öyle kolay da değil. Yani bir proje çok kolay olmuyor yani.
Bir de ben şunu da eklemek istiyorum. Bir defa biz kendi müziğimizi doğru şekliyle aktarabilme bence çözmeliyiz. Yani bence büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani kendi müziğimizi doğru şekliyle aktaramıyoruz gibi geliyor bana. Ya da bunların örneklerinin çoğalması lazım ki bir defa o kendi kitlemize ulaşalım. Biz kendi kitlemize ulaşmadan dışarıya ulaşmanın da çok bize fayda sağlayacağını
başka bir bakış açısı tabii ki.
Düşünüyorum.
Evet. Şimdi bir eser daha çalalım. Biraz sözü uzun tuttuk galiba.
Biz yine bir sağ eseri, bir saz semai, 3. Selim malumunuz işte Padişah 3. Selim'in Pesendide makamında bir saz eseri ki ezgileri dinlediğiniz zaman da hani o dönemde yaşadığı dönem için söylüyorum bunu 18. yüzyılın sonu 19. yüzyıl başı o ezgilerin bir padişah tarafından ki tambur ve neyzen aynı zamanda tamburi ve neyzen nasıl çıktığını hep beraber dinlemeye çalışalım. Evet.
gerçekten hani o yüzyıla götüren, bizim böyle hafızamızda bir şeyleri canlandıran.
Daha o yüzyıldan bu yüzyıla bile getiren.
Sarayın hayatını da saraydaki yaşamada dair takım aslında.
İllaki yani yaşadığı dönemin sosyal olayları veya saraydaki dediğiniz gibi, yani ki sadece sarayda değil İstanbul'daki yaşanan her şey belki de.
İçinde. Evet, sizin bir projeniz bu arada. Bach Akademi'de verdiniz. Trimum adlı bir projeniz var. Evet. Bununla ilgili bahseder misiniz? Biraz nedir detayları?
Bach Akademi Stuttgart'ta bir devlet akademisi. Malumunuz işte konservatuar gibi bir akademi. Bu akademinin içerisinde Trimum adı altında işte üç tanrı ifade eden bir proje gerçekleştirilmeye başlandı bundan 2 yıl önce. Ben de bu projenin içerisinde Türkiye'den katıldım. Hem Müslümanlar
kimler var burada yani, bu projede?
Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'den ben şu anda katılıyorum. Projenin belki de işte oluşturan kişilerden bir tanesi de benim. Bunun yanında Almanya'dan, İran'dan, başka şu an aklıma gelmeyen yine Irak'tan, Avrupa'nın birçok yerinden, farklı ülkelerden müzisyenlerin bir araya geldiği bir proje. Ama projenin içerisinde 4 kişinin hani projeyi oluşturma aşamasında daha fazla belki de katkısı var diyebiliriz. Ve ilk etkinliğimiz de Eylül ayı içerisinde yurt dışında gerçekleştirdik. 2015 Eylül ayında Avrupa'da birçok yerde bu proje konserler zinciri halinde devam edecek. İçerinde neler var? Hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem Müslümanların oluştuğu bir topluluk var. Koro. Ve bu topluluk hem üç dinin dini ilahilerini seslendiriyor. Aynı zamanda da klasik müziğinin örneklerini, mesela aynı anda bir aryayı üç topluluğun hepsinden dinlemek ya da bir ilahi ya da bir işte Dede Efendi'nin bir eserini yine aynı topluluktan dinlemek şansına erişiyor dinleyenler, öyle söyleyelim.
Çok da farklılıklar var mı? Bu ülkelerin dinsel müzikleri arasında. Şimdi, yoksa benzerliklerle mi öne çıkıyor projede?
Şöyle söyleyelim. Aslında çok benzerlikler gösterdiğini söyleyemeyiz. Belki işte Hristiyanların kendi içerisinde işte biliyorsunuz üç
Gregorian mesela şarkı.
Gregorian ilahileri onlar birazcık daha hani Bizans dönemine ait olduğu için onların bize yakınlığı var. Evet, bunu söyleyebiliriz. Ki ama onlar çok daha geçmiş dönemden işte Bizanslıların o ortak kültürün belki de neticesinde onların ilahilerinde de belki bir segah ya da Hicaz duyabiliyoruz. Aynı şey bizim ilahimizde de mevcut.
Evet. Başka projelerde var mı? Mevcut mu?
Tabii geliştirmeye çalıştığımız projelerimiz var. Yine işte Mehmet Bey'le, Kaş Bey'le birlikte yapmayı düşündüklerimiz var. Yine aramıza katılacak da arkadaşlarla. Yani bir defa sanatın içerisinde yer aldığınız zaman arayışınızın bitmemesi lazım. O zaman heyecanınız da tükenmiş olur. Biz heyecanımızın tükenmemesini istiyoruz.
Kaşık Bey, sizi az konuşturduk galiba. Bir de tabii böyle ney sanatçıları biraz daha böyle geride olurlar hep. Biz de ona alıştık. Bizi ona alıştırdınız galiba. Böyle biraz arkada, biraz böyle dingin. Evet, öyle midir gerçekten?
Şimdi ney tabii hani...
Daha sakin, daha dingin bir şey var üzerimizde.
Ne icracısı olmak için galiba önce sabrı öğrenmek gerekiyor. Yani önce ney olmak gerekiyor. Ondan sonra neyzer olmak
nasıl
gerekiyor.
Nasıl bir şey o ney olmak?
Ney olmak ney?
Bunun bir felsefesi var.
İçi boş, 9 boğumdan oluşan, 7 delikli bir enstrüman. İnsana baktığınız zaman tasavvufta insanı kamili temsil eder. Dolayısıyla insanın da cemaline baktığınızda 7 deliği görürsünüz. Adem elmasının uzantısı 9 boğumdur.
Evet, ilginç gerçekten. Evet.
Buradaki en büyük tabii en önemli şey içinin boş olmasıdır. İşte o için boş olması için herhalde biraz uğraş gerekiyor.
Ama siz nefes veriyorsunuz şimdi oraya.
Tabii hani içi dolu olsaydı bu kamışın ses çıkmazdı.
Ses çıkmazdı.
Evet.
Bizim içimiz nasıl?
İşte ona bakıyoruz.
Bizim içimiz boş mu acaba?
Keşke olabilse. Evet. Keşke olabilse. Yani o benlikten, o egolardan, evet, o kibirden. Sıyrılabilsem ben kendi adıma sizi tenzih ederim. Konuşuyorum.
Yo, hepimiz de tabii. Hepimiz de. Evet. İnsan onu arzu ediyor, onu istiyor. Kendisini büyütmek.
Evet. Evet.
Çıktığı belki de yolculuğun içerisinde o yolculuğu hissetmek, belki bunu istemek de mümkün.
Evet. İşte o ne olmadan ne üflemek herhalde biraz zor oluyor.
Evet. Böylece ney felsefesini de birazcık hissettik, duyumsayabildik diyebiliriz. Peki sizin var mı farklı projelerde?
Biz zaten okulda yaklaşık 20 yıldır beraberliğimiz var. Onun öncesinde kadim dostlarız yani. Ve bu herhalde böyle olacak, böyle bitecek. Biz de genelde projeleri Halil İbrahim arkadaşımız üstlenir ve yapar. Bu konuda da çok emeği vardır. O hiçbir zaman yatsınamaz. Ve onun olduğu her projeye biz başımızda gözümüzde gideriz. Elimizden geleni yaparız.
Böyle zaman zaman başka enstrümanlarda da, yani batı enstrümanlarında kullanılır. Mesela davul, işte piyano falan. Evet, piyano, bu üçlü evet. Gerçekten şimdi... Bir trio dediniz ama bu üç çıkan üç olağanüstü sesi aslında çok farklı enstrümanlar da eklendiğinde yeni yani sadece işte eski ezgilerle değil ama yeni yarattığımız bir şeyler. Bu denemeler, bu çalışmaları da yapıyor musunuz?
Bunu kurumla yaptık zaten.
Ben aslında bunu çok önemsiyorum. Yani... Tabii bu zaten var, dinliyoruz. Evet. Sizler bunun eğitimini alıyorsunuz, bize de aksettiriyorsunuz icralarınızla. Evet. Ama biz bir de bir harman da bekliyoruz. Yani kulağımız bunu artık istiyor gibi.
Şöyle, biz Kaşif Bey'in de biraz önce söylediği gibi zaten bunun örneklemelerini çok defalar yaptık. Ki bunların bir tanesi de yakında bir projemiz
böyle
var.
Konser var mı mesela? Sizi izleyebileceğimiz.
İnşallah olacak. Hem de büyük ihtimalle Ahmet Adnan Saygun Salonu'nda. Harika. Yeni açılan salonda. Harika. Ve senfoniyle beraber olacak. Hı-hı. Bu yeni bir proje. Umarım vaktiniz olur, dinlemeye gelirsiniz.
Senfoni biraz tabii uç aslında.
Yine işte bizlerin de olacağı aramızda bir kanun sazının, bir violonsel ve vurmalı sazların olacağı bizim yine bir ekibimiz var, bir grubumuz var öyle söyleyelim. Onlarla beraber senfoninin olacağı bir çok konser olacak.
Merakla bekliyoruz biz de inşallah. Evet. Tarihi daha belli değil herhalde.
Yakın zamanda belli olacak.
Zamanda belli olur. Peki bir eser daha dinleyelim sizden. Aşağı aşağı artık programın da sonlarına geliyoruz. Dört demiştik ama üç eser ve bir son yani, eserle de bitiririz tamam. Galiba.
Yani vaktimiz nasıl bilmiyorum. Siz bize söyleyin.
Ona göre 10 dakikamız kaldı. Evet. 11-12 dakikamız var. Ne o dinleyeceğiz zaman, bu kez?
Sözlü eser dinleyicilerimize aktarmaya çalışalım. Ki ben şahsen ses icracısı değilim ama eğitimimizin gereği o da var. Okumaya çalışacağız birlikte. Bir eserse ona göre bir tercih yapalım. Bilmem bir eser mi şu anda?
Yok, iki gibi. İki yani.
O zaman Demat'ın bir Hicaz şarkısı. Severim her güzeli, senden eserdir diyerek. Güftesi de Bedri Ziya Aktuna'ya ait. Onu seslendirmeye çalışacağız. Evet,
biz de bu eseri dinleyicilerimize armağan edelim. Özellikle bu dakikalar, şimdi gecenin özel böyle sessiz kendimize ayırdığımız dakikaları, saatleri. Bu dakikalarda belki bizi dinlemeyi tercih edenler mutlaka birçok şeyden de vazgeçmiş oluyorlar. Bir filmden belki vazgeçmiş oluyorlar ya da bilgisayar başında olmaktan vazgeçiyorlar. Bir radyo dinlemenin gizemi ve büyüsüne kapılarak bu güzel ezgilere kulak vermeyi tercih ediyorlar. Öyleyse biz
ne mutlu biz o zaman.
Biz bu eseri şu anda bunu yapanlara armağan edelim. Evet. Thank you. Bravo. Çok çok teşekkür ediyoruz. Harikuladeydi gerçekten. Bambaşka yerlere götürdünüz bizi. Gecenin bu özel dakikaları içerisinde. Programın da artık sonuna geldik. Beraber kapatacağız. Sizin çalacağınız yine bir eserle. Biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuklarımız Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı, Ses Eğitimi, Çalgı Yapım Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü öğretim elemanları idi. Aynı zamanda kendileri tambur, klasik kemençe ve ney sanatçıları Halil İbrahim Yüksel, Mehmet Yalgın, Kaşif Demiröz. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Bir dahaki görüşmeye kadar o zaman kolaylıklar diliyoruz size bütün çalışmalarınızda. Ve son bir eserle sizleri artık dinleyenlerimizle baş başa bırakmadan önce biz de programı kapatalım istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da pazar gecesini, gecenin içinden programını noktalıyoruz. Yeni bir haftaya başlarken hepinize güzellikler diliyoruz. Programı Sevim Özkal hazırladı, yapım yardımcılığını Uğur Saatçi gerçekleştirdi. Teknik öğretmenimiz Serdar Özeren yayınımızı sizlere ulaştırdı. Ben Oktay Durna, hepinize iyi geceler, iyi haftalar dilerken sanatçılarımızla sizleri son bir eserde baş başa bırakıyoruz.
Evet, Ahmet Rasim Bey'in bir hicra şarkısıyla biz de bitirmeye çalışacağız.
Çok teşekkür ediyoruz.
Bye.